Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım ve bu defa konumuz henüz Avrupa lansmanı yapılmayan yeni nesil akıllı telefon modellerinden Oppo Reno olacak. Geçtiğimiz günlerde yeni nesil televizyon teknolojilerini test etmek üzere Dubai'deydim ve hazır oralara kadar gitmişken sizler için nasıl daha fazla içerik üretebilirim diye düşünmeye başladım ve elektronik çarşılarını gezdim. İşte o esnada henüz Avrupa lansmanı yapılmayan Oppo Reno'yu görünce istedim ki bir videosunu çekeyim ve ilk izlenim seviyesinde detayları sizlerle paylaşayım. Hadi şimdi hep birlikte telefon detaylarına geçelim ama öncelikle ifade etmek istediğim unsur şu: Oppo Reno bir modelin adı değil, bir model ailesinin isimlendirmesi ve bu çatı altında birden fazla model göreceğiz. Bunlardan bir tanesi benim kullanma şansı yakaladığım standart versiyon. Diğeri de hem Snapdragon 855 hem de 10x yakınlaştırma özelliğine sahip, kamera mimarisine sahip olan 10x yakınlaştırma versiyonu. Her iki telefonda detaylıca bakıldığı zaman tasarım dil olarak benzeşseler bile donanım seviyesinde ve tasarım etkileyen bazı faktörlerde değişkenler olduğunu söyleyebilirim. Önce farklardan bahsedeyim isterseniz. Benim kullandığım telefonda, yani Oppo Reno'nun standart versiyonundan, arkada 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor ki Sony IMX586 sensörünü kullanıyor ve f1.7 diyaframla geliyor ve ona ek olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde bir de derinlik kamerası bulunuyor. Bu kameranın topladığı bilgiler sayesinde telefon arka tarafı bokeh, yani blurlanmış portre çekimler yapabiliyor. 10x zoom versiyonuna geçildiği zaman arkada 2 yerine 3 tane kamera olduğunu görmekteyiz. Aslında ana kameralar aynı. Yani standart versiyonda olduğu gibi 48 megapiksellik Sony IMX586 sensörü kullanılıyor. Ama diğer iki kameraya bakıldığı zaman farklar o noktada belirginleşiyor çünkü bu kameralardan bir tanesi 8 megapiksellik geniş açı kamerası ki 120 derecelik bir görüşe sahip, diğer ise 13 megapiksellik periskop telefoto kamera. Zaten telefonun 10x yakınlaştırma yapabilme kabiliyeti de büyük oranda bu kameradan geliyor. Oppo Reno'nun 10x yakınlaştırma yapabilen versiyonu 16 mm ile 160 mm arasındaki odak uzaklığını kullanabiliyor ve 10x hibrit yakınlaştırma yapabiliyor veya 5x optik yakınlaştırma gerçekleştirebiliyor. Tabii kıyaslamam gerekirse benim kullandığım standart versiyon 4K 30 kare saniye video kaydı gerçekleştiriyor ve deneyebildiğim kadarıyla özellikle portre çekimlerde gerçekten iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Denemelerim sonucunda ortaya çıkan örnekler obje ya da nesne ya da özne ile arka planın gerçekten mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde ayrıldığını ortaya koyuyor ama dediğim gibi kamera konusu çok hassas bir konu. Kamera konusu insanların üzerinde hemfikir olmasının en zor olduğu kriterlerden bir tanesi. Dolayısıyla telefonu gerçek zamanlı olarak gündelik hayatımın bir parçası yapıp test etmeden kamera konusunda nihai bir fikrimi sizlerle paylaşmak istemiyorum ama kullandığım kadarıyla ilk izlenim seviyesinde kamerası sınıfında epey rekabetçi olacak gibi geldi bana. Bunu zaten takipçisi olacağız. Oppo Find X'e ve Oppo'nun kardeş markası olan Vivo'nun Next S modellerine yoğunlaşacak olursak eğer aslında benzer tasarım anlayışı bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Find X'teki gibi değil ama Vivo Next S'dekinde benzer bir tasarım anlayışı olduğunu söyleyebilirim. Pop-up, yani aç kapa tarzında bir kamera var. Yalnız bu kameranın kurgulanması biraz farklı olmuş. Dolayısıyla tuhaf geliyor. İnsan ilk etapta yadırgamıyor değil. Çünkü Vivo Next S'den farklı olarak köpek balığı yüzgeci şeklinde bir çalışma mekanizmasına sahip. Yani siz ön kamerayı veya arka kameranın flaşını çalıştırmak isterseniz, evet bakın arka kameranın flaşı da buna dahil çünkü arkadan telefonlara bakıldığı zaman flaşın olmadığını görüyoruz çünkü aynı mekanizma içerisinde konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla ön kamerayla çekim yapmak ya da arka kamerayla flaş açık çekim yapmak isterseniz sistem aşağı yukarı 1 saniye civarında sürede açılıyor ve köpek balığı yüzgeci şeklinde meyilli bir şekilde açılıyor ve ortaya böylesine değişik bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. İçeride mekanik bir sistem var. Bu sistemin ömrü tabii ki önemli ama Oppo tarafı 200 bin defa açılıp kapanmaya dayanıklı olduğunu söylüyor. Tabii güvenlik ve dayanıklılık sadece kullanım ömrüyle alakalı değil, kullanım şekline bağlı olarak bu telefonu düşürdüğümüzde ne olur diye merak ediyorsanız eğer, sensör seviyesinde hassasiyet göstermişler ve telefon düşme ya da ekranın o kısmını çok fazla sıkmaya bağlı olarak durumu hissediyor ve otomatik olarak kendisini kapatabiliyor. Dolayısıyla Oppo tasarımcıları, Oppo mühendisleri mümkün olduğu kadar fazla koruma önlemini telefona entegre etmeye çalışmışlar. Kısacası şunu söyleyebilirim. Buradaki mekanizma sadece ön kameraya değil aynı zamanda arka kameraya destek olmak için de kullanılıyor. Aslında buradan Find X'i ilgilendiren bir başka kıyaslamaya geçmek istiyorum. Bu telefon Find X ile karşılaştırıldığı zaman biyometrik güvenlik seviyesinde biraz daha fazlasını sunuyor. Çünkü söz konusu geçen yılın amiral gemisi Find X olduğu zaman biyometrik güvenlik seviyesinde yüz tanımayı kullanıyorduk ve bu sistemin harekete geçmesi için kızaklı mekanizmayı aktif etmek gerekiyordu. Benzer bir özellik Oppo Reno'da da var ama buna ek olarak telefonun ekranında ekrandan parmak izi okuma özelliği de bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu güvenlik olduğunda Oppo Reno'nun tüm modelleriyle Oppo Find X'ten daha iyi olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Hazır ekrandan bahsetmişken ekrana geçelim isterseniz. Benim kullandığım standart versiyon 6.4 inç boyutunda Full HD Plus bir AMOLED ekrana sahip, 19.5:9 görüntü oranı var ve çözünürlük 1080x2340 piksel arkadaşlar. Dolayısıyla inç başına düşen yoğunluk da, piksel yoğunluğu da 402. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass 6 6 ile koruma altında alınmış durumda ve DCI-P3 renk gamutunu büyük oranda karşılayabilen bir ekrana baktığımızı söylemem gerekiyor. İlk izlenim seviyesinde ekran gerek parlaklık gerekse de renk üretimi, görüş açıları ve dinamik aralık itibariyle benim beğenim kazanmayı başardı ama tabii ki ne kadar iyi oldu ya da kendi fiyat seviyesinde performansın nereye oturduğunu anlamak için detaylı bir kıyaslamasını da test örneği geldikten sonra yapmam gerekiyor. Ama ekran gerçekten hem tasarımıyla hem de görsel kalitesiyle ilk izlenim seviyesinde beni etkilemeyi başardı. Şimdi telefonun tasarımı estetik olarak son derece güzel. Önü ve arkası cam ve araya metal bir taşıyıcı iskelet çerçeve giriyor belki ama tasarımın kusursuz olduğunu söylemek de çok kolay değil. Çünkü bu telefonda örneğin micro SD hafıza kartı desteği bulunmuyor. Bu telefonda örneğin IP68 sertifikası bulunmuyor. Yani suya ve toza karşı mukavemet konusunda bazı rakipleri kadar başarılı değil. Bu konuda daha fazla garanti veremiyor ne yazık ki ve aynı zamanda dediğim gibi ön ve arkası cam olmasına rağmen yani teknoloji için bir engel bulunmamasına rağmen gerek kullandığım standart versiyonda gerekse de daha pahalı olacak üst versiyonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor açıkçası. Bu özellikleri görmek isterdim. Evet 3.5 mm kulaklık konektörünün olması son derece güzel ama buna ek olarak bu özellikler de olsaydı çok çok daha güçlü bir paket karşımıza çıkıyor olur diye düşünüyorum. Bu arada kablosuz şarjdan bahsettim ya evet bu özellik yok ama hızlı şarj konusunda yüksek performanslı hızlı şarj konusunda bu telefonlar çok iddialı. Zaten Oppo grubu genel olarak çok iddialı. SuperVOOC adını verdikleri teknolojinin yeni versiyonu olan 3.0 versiyonu bu telefonda karşımıza çıkıyor ve Selfie ile kıyaslandığı zaman artık %24 seviyesinden aşağı yukarı daha hızlı olduğunu söyleyebilirim ve asıl performans kazanımı aslında pil dolum sürelerinin en uzadığı bölüm olan son %10'luk kısmı şarj edilmesi esnasında karşımıza çıkıyor. Oppo diyor ki o son %10'luk bölümün şarj olma süresini artık daha fazla hızlandırdık ve ortaya dolayısıyla çok daha hızlı ve başarılı bir yüksek hızlı şarj olma teknolojisi çıkarmayı başardık diyorlar. Bu konuda ifadeler kullanıyorlar. Açıkçası ben de heyecanlıyım. Zaten RX 17 Pro evet Türkiye'ye çok pahalı bir telefon olarak geldi belki ama fiyatından bağımsız olarak şarj olma süresini dikkate alırsak eğer bu konuda gerçekten şu an belki de Türkiye'de satılan en iyi telefon olarak yorumlanabilir. Evet rakip bazı çözümler geliyor. Huawei Mate X'de 55 wattlık yüksek hızlı bir şarj teknolojisi var. Eğer Xiaomi bir ürünü uygulayabilirse 100 wattlık şarj teknolojisine sahip olduklarının ya da üzerinde çalıştıklarının bir videosunu paylaşmışlardı daha önce ama şu an bitmiş bir ürün olarak bu konudaki en olgun ve oturaklı teknoloji Oppo'da olduğunu söylemem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Performansa geçecek olursam eğer bu telefonda Snapdragon 710 platformu kullanılıyor. Az önce de ifade ettiğim üzere Snapdragon 710 gerek performans gerekse de verimlilik olarak son derece iyi bir platform. Bugün orta sınıfta kullanılabilecek en iyi çözümlerden bir tanesi. Huawei Kirin 710 ya da Samsung'un Galaxy Ali modelinde kullandığı platformlarla kıyasladığımız zaman çok daha başarılı bir platform olduğunu sanırım söylememe gerek yok bile sevgili dostlar. Ama tabii ki bu platformu yorumlarken telefonun topyekun fiyatına da bakmak gerekiyor. Çünkü fiyatı pahalı olursa bu performansın bir anlamı kalmıyor. Fiyatı ucuz olursa bu performans daha fazla ön plana çıkabilir. Çünkü sonucunda bugün 400-450 dolar bandında Snapdragon 845 ve Snapdragon 855 platformunu kullanan cihazların olduğunu da zaten biliyoruz ama ilk izlenim seviyesini anladığım kadarıyla Oppo fiyatlandırmayı yaparken aslında kullanıcılara daha çok tasarıma para ödeyeceksiniz tarzında bir mesaj vermeye çalışıyor gibi geldi bana. Açıkçası Avrupa lansmanına şurada çok vakit kalmadı. Bizden de Mesut orada olacak. Zaten Oppo'nun yaptığı açıklamaları lansman esnasında çok daha net ve açık bir şekilde sanırım anlama fırsatı yakaladı. Açıkçası bu telefonda beni en çok heyecanlandıran konulardan birisi de ses tarafında yapılan yatırımlar çünkü Oppo grubu zaten ses konusunda, ev eğlencesi konusunda da uzman bir marka. Geliştirmiş oldukları Blu-ray player'lar, hatta taşınabilir medya yöneticileri çok uzun süre boyunca alanında en iyiler arasındaydı. Gerçi o işten geçim sene itibariyle çıktılar ama tecrübeleri var ve bu tecrübeleri tabii ki telefona aksettirme konusunda da, yansıma konusunda da epey bir çalışmaları var. Oppo Reno ailesi ses konusunda gerçekten beni heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten önemli özellikleri var. Yüksek tanımlı ses desteği sunuyorlar ve buna ek olarak Dolby AC4 gibi ses formatlarına destek veriyorlar. Ve ek olarak yine Dolby Atmos gibi teknolojiler de telefon tarafından destekleniyor. Dolayısıyla ses konusunda sınıfındaki en donanımlı telefonlardan birisi olacağını söyleyebilirim. Bu konuda Çinleri takdir etmem gerekiyor. Çünkü dünya devi diğer markalarla kıyaslandığı zaman Oppo ve Meizu gibi markalar ses. Tabii dünya devi markalar arasında buna LG'yi de dahil edebiliriz. Ama Çinler tabii ki son dönemde pazar payını artırdıkları için daha fazla gündeme geliyorlar. Ve bu markalar gerek ses işleme kodeki tarafında gerekse de ses deneyimini etkileyebilecek bir takım teknolojileri uyarlama ve entegre etme noktasında gerçekten oldukça heyecanlı ve hevesli görünüyorlar ki şu Oppo'nun bu telefonda da dediğim gibi Dolby Atmos, Dolby AC4 ses formatına destek ve yüksek tanımlı ses desteği gibi özellikler ön plana çıkıyor ve aynı zamanda telefonda 3 tane de mikrofon bulunuyor. Yani ses kaydı konusunda da ekstra yeteneklerinin olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hatta ses konusunda şu bilgiyi de eklemek isterim arkadaşlar. Benim kullandığım standart versiyonda olmasa da 10x yakınlaştırma yapabilen üst versiyonda 3 boyutlu ses kayıt özelliği ve ses zoom'u, yani ses yaklaştırma özelliği de bulunacak ki benzer özellikleri biz daha önce HTC ve LG kanalında da görmüştük. Bu özellik, buna benzer bir özellik Oppo Reno'da da karşımıza çıkacak. Toparlamam gerekirse biraz da yazılım kısmından bahsedeyim. Bu telefon Android 9 üzerinde Oppo'nun kendi arayüzü olan ColorOS 6 ile geliyor. Yani hem Android tarafındaki güncellik anlamında hem de Oppo'nun kendi arayüzü anlamında tabii ki en güncel yazılım paketini beraberinde getirecek. Oppo'nun ColorOS arayüzü bazı ek fonksiyonlarla geliyor. Telefonu daha verimli kullanabilmek ya da bazı uygulamalara ya da özelliklere daha hızlı erişebilmek, daha pratik kullanım avantajı sağlayabilmek anlamında ek menüler, hayalet menüler gibi bir takım ek fonksiyonlar var. Ben daha önce Find X'te ve bazı başka modellerinde bu özellikleri deneme şansı yakalamıştım. Sonucunda telefonların donanımları oldukça iyi olduğu için ekstra arayüz ve bu seviyedeki özelleştirmeler herhangi bir hantallık etkisi yaratmıyor ama tabii ki yeni yazılım güncellemelerinin çıkış konusunda Oppo'daki beklentiyi de arttırmıyor değil. Tabii Oppo Reno ailesinin kamera arayüzünde gece çekim modu da var. Bu zaten Oppo'nun şu anki telefonlarında da kullanılan bir özellik ama Ultra Night Mode 2.0 adı verilen yeni bir dış ışık çekim modu bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bu özellik sayesinde Reno serisi telefonlar yapay zeka, HDR ve Multi Frame Noise Reduction, yani çoklu karede gürültü azaltma özelliklerini bir arada kullanarak ışığın azaldığı ya da kaybolduğu durumlarda daha iyi bir fotoğraf performansı vermeyi sağlıyor. Açıkçası bulunduğum ortamda ışıkla ilgili bir problem olmadığı için bu özelliği kullanma şansı yakalayamadım ama ülkemizde satılan modeller, örneğin RX17 Pro gibi modellere bakıldığı zaman bu fonksiyonun hiç de fena çalışmadığını biliyoruz zaten. Oppo Reno ailesi için geliştirilerek daha da iyi bir noktaya getirildiği söyleniyor. Açıkçası çıktığı zaman zaten bunları test ediyor oluruz. Son olarak biraz da fiyatlandırmadan bahsedeyim isterseniz. Benim kullanma şansı yakaladığım standart versiyon $450'dan başlayan ve $550'a kadar çıkan bir fiyat aralığına sahip. Baz modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama, üst versiyonda ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Videonun ilgili kısmında da ifade ettiğim üzere kapasiteyi doğru tercih etmek gerekiyor çünkü bu telefonda micro SD hafıza kartı desteği bulunmuyor. 10x yakınlaştırma yapabilen ve Snapdragon 855 platformuyla gelen üst versiyona bakıldığı zaman ise yurt dışı fiyatı $600'dan başlıyor ve $700'ların üzerine kadar çıkabiliyor ama Türkiye için fiyat bilgisi bulunmuyor. Kullandığım standart versiyonu yorumlamam gerekirse fiyatı bence yüksek. Yine videonun ilgili kısmında ifade ettiğim üzere anladığım kadarıyla Oppo bu fiyatlandırmayı biçerken bakın çok güzel bir telefon alıyorsunuz tarzında bir motivasyona sahip olabilir. Çünkü benzer fiyat aralığında Snapdragon 855 ile gelen, yine Sony IMX586 kamera sensörünü kullanan ve pek çok alanda belki tasarım haricinde pek çok konuda çok çok daha iddialı olan Xiaomi Mi 9 gibi seçenekleri bulmakta pekala mümkün. Umarım Türkiye'de ilgili fiyat çalışması yapılırken bu kriterler, bu hassasiyetler dikkate alınarak gerçekten Oppo'yu daha geniş kitlelere ulaştırabilecek doğru fiyatlandırma yakalanabilir sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Oppo'nun henüz Avrupa lansmanını yapmadığı Reno modeline yakından bakmış olduk. Eğer arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özoğa ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir ve yine arzu ederseniz tabii ki takip ede alabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı ve fark yaratıcı bir video olabilmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.